Ayrım 18 sayfa 217. İnfazcı Lars Kepler. Yuna ile Saga, Edith Schwartz'ın emniyet müdürlüğünde kaydedilen sorgu kasetini birlikte dinleyip John Bengtson'un el yazısıyla tuttuğu notları okumuşlardı. Yuna sorguyu kafasından geçirdi. John Bengtson, klasik formalitelerden sonra kadına şüpheli olmadığını, Palm Krona'nın ölümünün ardındaki nedenin anlaşılmasına yardımcı olması umuduyla ifadesini alacaklarını açıklamıştı. Bir süre konuşmamışlardı. Havalandırmanın uğultusu, arada bir sandalye gıcırtısı ve bir kalemin ucunun kağıda dokunurken çıkardığı ses duyuluyordu. John Bengtson, kadının olaya karşı aşikar ilgisizliği nedeniyle ilk sözcü onun söylemesini beklediğini yazmıştı raporuna. Kadın hiçbir şey demeden 2 dakika beklemişti. Bir polisin karşısında bu kadar uzun süre tek kelime etmeden oturması ve banda yalnızca sessizliğin kaydedilmesi tuhaf bir durumdu. "Müdür Pankrona pardüsüsünü çıkarmış mıydı?" diye sormuştu kadın en sonunda. "Bunu niçin merak ediyorsunuz ki?" Kadın tekrar susmuştu. John sessizliği bozana kadar 1,5 dakika susmuştu. "Onu son gördüğünüzde üzerinde pardösü var mıydı?"
"Evet."
"Komiser Linna'ya tavandan bir ip sarktığını gördüğünüzü söylemişsiniz."
"Evet."
"Bu ipin orada işi ne diye sormadınız mı kendi kendinize?"
Kadın cevap vermemişti.
"Ne kadar süredir oradaydı ip?"
"Çarşambadan beri," demişti kadın sakince.
"Yani 2 Haziran'da tavandan sarkan ipi gördünüz, sonra evinize gittiniz. Ertesi sabah 3 Haziran'da Pankrona'nın dairesine geldiniz. İp hala oradaydı. Pankrona ile karşılaştınız, daireyi terk ettiniz ve 5 Haziran 14.30'da tekrar döndünüz. Ve o zaman Komiser Linna ile karşılaştınız." Raporda yazdığına göre Edith omuzlarını silkmişti. "Bütün bu olanları bir de siz anlatır mısınız?"
"Müdür Pankrona'nın dairesine perşembe sabahı saat 6'da geldim. Pankrona 6.30'a kadar uyuduğu için sabahları anahtarı kullanabiliyordum. Alışkanlıkları konusunda çok titizdir. Sabahları erken kalkar, pazar günleri bile. El değirmeninde kahve çektim, sandviç için 2 dilim ekmek kestim, üzerine ekstra tuzlu tereyağı, ciğer ve mantar ezmesi sürdüm. Bir parça salatalık turşusu koydum, 1 dilimde kaşar peyniri. Masaya keten örtü serip yaz porselenlerini yerleştirdim. Sabah gazetelerini arzu ettiği gibi reklam ve spor eklerinden arındırıp katlayarak tabağın sağına koydum."
Kadın çarşamba günü yaptığı soslu dana bifteğini ve perşembe gününün öğle yemeği için yaptığı hazırlıkları görülmemiş bir dikkatle anlattı. Cumartesi günü yiyeceklerle birlikte dairenin kapısına gelip zili çaldığı ana geldiğinde sustu. "Neler hissettiğinizi, sizin için ne kadar zor olduğunu anlıyorum," dedi Bengtson. "Ama burada oturup söylediğiniz her şeyi dinledim. Çarşamba ve perşembe günlerini en küçük detaylarına kadar anlattınız. Ama Pankrona'nın başına gelen şeyi açıklayabilecek tek bir söz etmediniz."
Kadın hiç yorum yapmadan sustu.
"Belleğinizi yoklamanızı rica ediyorum," diye devam etti John Bengtson sabırlı bir ifadeyle. "Kapıyı çaldığınızda Pankrona'nın öldüğünü biliyor muydunuz?"
"Hayır."
"Komiser Linna'ya onu indirdiniz mi diye sormadınız mı?"
John'un sesi tahammülünün tükenmeye başladığının işaretlerini veriyordu.
"Sordum."
"Peki öldüğünü biliyor muydunuz?"
"Hayır."
"Ama yeter artık," dedi John öfkeyle. "Bildiklerini anlatamaz mısın, onu indirdiniz mi diye sormanın nedeni neydi? Böyle sorduğunu kabul ediyorsun. Eğer onun öldüğünü bilmiyorduysan ne diye böyle bir soru sordun ki?"
John Bengtson kadının kaçamak cevapları karşısında öfkeye kapılarak yanlış yaptığını yazmıştı raporuna. O andan sonra da kadın bir midye gibi kapanmıştı.
"Bana yöneltilen bir suçlama mı var?"
"Hayır."
"O zaman işimiz bitti."
"Ama eğer hatırladığınız bir şey varsa bize çok yardım."
"Başka bir şey hatırlamıyorum," diye kestirip atmıştı kadın.
Yuna Saga'ya baktı, gözlerini yola dikmişti. "Şu ev işlerine bakan kadının sorgusunu düşünüyorum," dedi Yuna.
"Ben de," dedi Saga.
John söyledikleri birbirini tutmuyor diye öfkelendi kadına. Kapıyı çaldığında Pancrona'nın öldüğünü bildiği varsayımından hareket ediyordu.
Evet dedi Saga gözünü yoldan ayırmadan.
Ama kadın yalan söylemiyor. Pancrona'nın öldüğünü gerçekten bilmiyordu. Tahmin etmişti ama bilmiyordu. İşte bu nedenle bilmiyordum dedi John'a.
Edith Schwartz çok özel bir kadına benziyor dedi Saga.
Bana kalırsa yalan söylemiyor ama bizden bir şey saklamaya çalışıyor dedi Yuna.
46. Bölüm Fotoğraf. Yuna ile Saga Edith Schwartz'ın konuyu aydınlatacak kadar önemli bir şey söyleyeceğini düşünmüyorlardı. Ama belki fotoğrafı bulmalarına yardımcı olabilirdi. Fotoğrafın bulunması da olayın etrafındaki sır perdesinin kalkması anlamına gelirdi. Saga direksiyonu kırıp 77 numaralı yola girdi. Otoyolun altındaki viyadükten geçip Knivista yönünde biraz ilerledikten sonra otoyola paralel uzanan çakıllı bir yola döndü. Ladin ormanları ekili arazilerin içine kadar sokuluyordu. Bir duvarı bel verip teneke çatısı yan yatmış bir gübrelikten geçtiler.
Gelmiş olmalıydık dedi Saga GPS alıcısına bakarak. Yavaşça paslı bir demir bariyere doğru gidip durdular. Arabadan çıkan Yuna'yı otoyoldan yükselen uğultu karşıladı.
20 metre ötede kirli sarı tuğladan tek katlı bir ev vardı. Tahta panjurları sıkıca kapalıydı. Çatısındaki kiremitler yosun tutmuştu. Eve doğru yaklaşırlarken tuhaf vınlama sesi duydular. Birbirlerine bakıp evin kapısına doğru dikkatle yaklaştılar. Evin arkasından bir şakırtıyla birlikte tekrar o metalik vınlama sesi duyuldu. Ses gittikçe daha çok yaklaştı ve üzerlerine kocaman bir köpek atıldı. Saga'nın bir metre kadar uzağında arka ayaklarının üzerinde dikili kaldı, sonra geriledi ve havlamaya başladı. Bakımsız bir Alman çoban köpeğiydi. Çılgınca havlıyor, boynundaki tasmadan kurtulabilmek için sağa sola dönüp duruyordu. Uzun, tel bir iple bağlanmıştı. Köpek koşarken gerilen ip tuhaf bir şekilde şakırdayıp vınlıyordu. Bu defa yönünü Yuna'ya çevirip atıldı ama ip bir kez daha geriye çekti. Kudurmuş gibi avlamaya devam ederken evden gelen sesle sustu.
''Nils!'' diye bağırdı bir kadın.
Kuyruğunu bacaklarının arasına kıstıran köpek sızlanarak bir daire çizdi. İçeriden döşeme gıcırtısı duyulduktan bir süre sonra kapı açıldı. Köpek o vınlamalı sesle birlikte evin arkasında kayboldu.
Edith merdivenlere çıktı. Üzerinde mor renkli kırışık bir bornoz vardı.
''Sizinle konuşmamız gerek'' dedi Yuna.
''Ben bildiğim her şeyi söyledim.''
''İçeri girebilir miyiz?''
''Hayır.''
Yuna bakışlarını kadının üzerinden kasvetli eve çevirdi. Hol, tencere tabak doluydu. Bir elektrik süpürgesi hortumu, elbiseler, ayakkabılar ve bir de paslı kerevit kafesi vardı.
''Burada da konuşabiliriz'' dedi Saga sevecen bir sesle.
Yuna not defterine bakarak kadının verdiği ifadenin detayları hakkında sorular sormaya başladı. Bu muhtemel yalanları ortaya çıkarmak veya ifadenin tutarlılığını test etmek açısından sık kullanılan bir metottu. İnsanlar sorguda söyledikleri yalanların detaylarını genellikle hatırlayamazlardı.
Çarşamba günü Pancrona ne yedi?
Soslu dana bifteği dedi kadın.
Pirinç pilavıyla mı?
Patates, o hep haşlanmış patates yer.
Pancrona'nın dairesine perşembe günü saat kaçta geldiniz?
6'da.
Perşembe günü Pancrona'nın evinden erken çıkmanızın nedeni neydi?
Bana izin verdi.
Kadının gözlerine bakan Yuna önemli soruların etrafında dolanmanın iyi fikir olmadığını düşünürken Pancrona ipi tavana çarşamba günü mü bağlamıştı diye sordu Saga.
Hayır dedi kadın.
Ama meslektaşımız John Bengtson'a böyle demişsiniz.
Hayır.
Ama sorgu kaydı alınmış dedi Saga öfkesini gizlemeye çalışarak.
Pancrona'ya iple ilgili bir şey sordunuz mu dedi Yuna.
Özel işlerimizi konuşmazdık.
Ama bir insanı tavandan sarkan bir iple yalnız başına bırakıp gitmek tuhaf değil mi dedi Saga.
Ne yapabilirdim ki? Orada durup seyredecek halim yoktu dedi Edith hafif bir gülümsemeyle. Elbette dedi Saga sakince.
Edith Saga'ya ilk defa dikkatle bakar gibiydi. Rahatsız etmeyen bir ifadeyle bakışlarını rengarenk bir bant geçirdiği, masalımsı saçlarında, makyajsız yüzünde, solmuş blue jeaninde ve spor ayakkabılarında dolaştırdı.
''Ama biraz kafam karıştı doğrusu.'' dedi Saga yorgun bir sesle. ''Meslektaşımıza ipi çarşamba günü gördüğünü söylemişsiniz ama şimdi biraz önce sorduğumda tam tersini söylediniz.''
Yuna not defterine bakarak bir dakika önce aldığı notu inceledi. Saga Pankrona'nın ipi çarşamba günü tavana bağlayıp bağlamadığını sormuştu.
''Edith'' dedi Yuna. ''Sanırım senin ne söylediğini anlıyorum.'' ''İyi'' dedi kadın alçak sesle.
''Pankrona'nın ipi tavana çarşamba günü mü bağladığı sorulduğunda hayır'' dedin. ''Çünkü ipi tavana o bağlamamıştı.'' Yuna'ya öfkeli bir bakış fırlatan yaşlı kadın, ''Denedi ama başaramadı.'' dedi sert bir sesle. ''Kışın geçirdiği ameliyattan sonra belini fazla doğrultamıyordu, benden rica etti.'' Ortalığa bir sessizlik çöktü. Güneşin yaktığı ağaçlarda yaprak kımıldamıyordu.
''Yani çarşamba günü çamaşır ipini tavandaki lamba çengeline sen bağladın.'' dedi Yuna.
''Düğümü o hazırladı, ben tırmanırken de merdiveni tuttu.''
''İpi bağladıktan sonra merdiveni kaldırıp günlük işlerine döndün. Bulaşıkları yıkadıktan sonra da evine gittin.''
''Evet.'' ''Ertesi sabah tekrar geldin.'' diye devam etti Yuna. ''Her zamanki gibi içeri girdin ve kahvaltısını hazırladın.''
''Henüz kendini asmadığını biliyor muydun o zaman?'' diye sordu Saga.
Kadının kapalı yüzünde birkaç saniyeliğine alaycı bir gülümseme belirdi.
''Salona şöyle bir göz atmıştım.''
''Pankrona'nın kahvaltısını nasıl yaptığını ayrıntılı bir şekilde anlatmışsın. Ama Pankrona o gün de işine gitmemiş.
Bir saat müzik odasında oturdu.
Müzik mi dinledi?''
''Evet,'' dedi kadın.
''Öğleden önce kısa bir telefon konuşması mı yaptı?'' dedi Saga.
''Bilemiyorum, çalışma odasına girmişti. Kapısı da kapalıydı. Ama haşlanmış somon balığını yemek için masaya oturmadan önce saat 2'de gelmesi için bir taksi çağırmamı rica etti.''
''Arlanda havaalanına mı gidecekti?'' dedi Yuna.
''Evet.''
''2'ye 10 kala telefonu çaldı.''
''Evet, pardösüsünü giymiş dışarı çıkmaya hazırlanıyordu, holdeydi.''
''Ne konuştuğunu duydun mu?'' diye sordu Saga.
''Ölmek kabus değildir.'' dedi Edith alçak sesle.
''Sana ne konuştuğunu duydun mu?'' diye sordum dedi Saga.
''Beni bağışlayın.'' diyen Edith kapıyı kapamaya hazırlandı.
''Dur biraz.'' dedi Yuna. Kadın durup yarı kapalı kapının aralığından baktı. ''Pankrona'nın bugün gelen postalarını aldın mı?'' diye sordu Yuna.
''Elbette.''
''Onları getirebilir misin?'' dedi Yuna. Kadın başını salladı, içeri girip kapıyı kapattı. Bir süre sonra içi posta dolu mavi plastik bir kapla geri döndü. Yuna teşekkür ederek kapı aldı. Kadın tekrar içeri girip kapıyı kilitledi. Birkaç saniye sonra köpeğin ipinin vınlaması tekrar duyuldu. Arabaya oturduklarında köpeğin öfkeli havlamaları duyuluyordu. Saga motoru çalıştırdı. Birinci vitese takıp arabanın yönünü çevirdi. Eline plastik eldivenler geçiren Yuna mektupları incelemeye başladı. Adresin elle yazıldığı beyaz bir zarfı aldı, açtı ve şimdiye kadar uğruna en az iki insanın öldüğü fotoğrafı çıkardı. 47. Bölüm 4. Kişi. Saga Bauer arabayı bankete çekip park etti. Yanındaki hendekten yükselen otlar arabanın camına dayandı. Yuna Linna hiç ses etmeden fotoğrafa bakıyordu. Fotoğrafın üst kenarı biraz bulanıktı ama diğer tarafları son derece netti. Büyük ihtimalle gizlice çekilmişti. Bir konser salonunun büyük çel ocasında oturan 4 kişi vardı fotoğrafta. 3'ü erkek, biri kadın. Yüzleri açık bir şekilde seçiliyordu. İçlerinden biri yan dönmüştü ama tanınmayacak durumda değildi. Masanın yanında elinde şampanya şişesiyle dikilen bir garson vardı. Masa donatılmıştı. Yiyip içecek, sohbet edip müzik dinleyeceklerdi. Yuna bir elinde uzun ince şampanya bardağı tutan Pankrona'yı hemen tanıdı. Saga da diğer ikisinin kimliklerini söyledi.
''Bu Rafael Guidi, şantaj mektubunda adı geçen silah taciri diye seyrek saçlı adamı işaret etti.'' ''Şu başını yana çevirmiş olanı da Pontus Salman, Silencia Defense'in şefi.''
Silah, dedi Yuna kısık bir sesle.
Silencia Defense tanınmış bir şirket. Adamların arkasındaki sahnede spot ışıklarının altında bir dörtlü yaylı orkestrası görünüyordu. İki keman, bir viola ve bir violonsel. Müzisyenlerin hepsi de erkekti, yarım daire şeklinde oturmuşlardı. Birbirine bakan aydınlık yüzleri müziğe teslim olmuştu. Göz kapakları aralık mı yoksa kapalı mı ayırt etmek imkansızdı.
Dördüncü kişi şu kadın kim diye sordu Yuna.
Dilimin ucunda dedi Saga, bunu tanıyorum ama lanet olsun aklıma gelmiyor.
Saga sustu, bakışları resimdeki kadının yüzüne kilitlemişti. Bunun kim olduğunu bulmalıyız dedi Yuna.
Evet.
Arabayı çalıştırıp yola giren Saga birden elini alnına vurdu.
Tabii ya, Agathe El Hacı dedi. Ömer El Beşir'in askeri danışmanı.
Sudan devlet başkanının.
Evet.
Ne kadar zamandır danışmanlık yapıyor?
15 yıl, belki daha fazla, tam hatırlamıyorum.
Peki bu resim neyi gösteriyor?
Bilemiyorum, yani bu dördünün bir araya gelip iş konuşmasında bir tuhaflık yok. Aksine bu tür toplantılar işin bir parçası. Bir araya gelinir, fikir alışverişi yapılır, hatta Karl Palmkrona'dan ön izlenimleri alınır.
Ön izlenimleri olumluysa ISP ihracat izni verecek mi demektir?
Kesinlikle bu bir işarettir.
İsveç Sudan'a savaş malzemesi satıyor mu?
Hayır sanmam dedi Saga, ama işin uzmanına sormak gerek. Benim bildiğim kadarıyla bu ülkeye daha çok Çin ile Rusya silah ihraç ediyor. Ama hala böyle mi bilmiyorum. Sudan'da 2005 yılında barış ilan edildiği için pazar bütünüyle açılmış olabilir.
O zaman bu resmin anlamı ne? Palmkrona'yı intihara sürüklemesinin nedenine, bu adamlarla bir lojada buluştuğundan başka ne diyor?
Tozlu bir yoldan güneye doğru sessizce yol alırlarken elindeki resmi evirip çeviriyor, yırtılmış köşesine dokunuyor, bir anlam bulmaya çalışıyordu.
Yani bu resimde tehlikeli hiçbir şey yok, öyle mi dedi Yuna?
Gördüğüm kadarıyla yok.
Palmkrona bu resmin bir gizi açığa vuracağından korkarak intihar etti. Belki de bu fotoğraf yalnızca bir uyarı, belki de Penelope ile Björn fotoğraftan daha önemli.
Hiçbir bok bilmiyoruz.
Hayır, biliyoruz dedi Yuna. Tek sorun elimizdeki parçaları birleştiremememiz. Hala temizlikçinin üstlendiği görevin ne olduğunu kestirmeye çalışıyoruz. Ama sanki bu fotoğrafın peşinde gibi ele geçirip yok etmek istiyor ve Penelope olduğunu sanarak Viola Fernandez'i öldürdü.
Fotoğrafı Penelope çekmiş olabilir dedi Saga, ama adamın tek derdi onu öldürmek değil.
Kesinlikle, işte benim düşündüğüm de bu. Neyin önce geldiğini bilmiyoruz.
Fotoğraf ve fotoğrafı çeken arasında bir ilişki var mı?
Fotoğraf mı yoksa çeken mi tehdit unsuru?
Fotoğrafçının fotoğrafla bağlantısını mı yoksa tersini mi tehdit kabul ediyorlar?
Temizlikçinin ilk hedefi Björn'ün dairesiydi.
Yarım saat hiç konuşmadan yol aldılar. Kungsholmen'deki emniyet müdürlüğüne yaklaşırlarken Yuna fotoğrafa bir kez daha baktı. Lojadaki dört kişiye, yemeğe, sahnedeki dört müzisyene, müzik aletlerine, ağır perdelere, şampanya şişesine ve ince uzun şampanya bardağına.
Bu fotoğrafa bakarken dedi Yuna, dört tane yüz görüyorum ve bunlardan birinin Viola Fernandez cinayetinin arkasındaki kişi olduğunu düşünüyorum.
Evet dedi Saga, Palmkrona öldü, yani onu hesaptan düşebiliriz, geriye üç kişi kalıyor. İçlerinden ikisini sorgulayamayız. Bizim erişim alanımızın çok uzağında.
Ama Pontus Salman'ı konuşturabiliriz dedi Yuna.
Sorguya alalım mı?
18. ayrımın sonu. Sayfa 228.